Ayrım 23, sayfa 180. Neşem iyice yerine gelmişti. Sepetçiler kastından ayrılırken kısa bir süreliğine veda ettiğim içkime yeniden dönebilirdim. Rakımı doldurmak için mutfağa geçmeden önce televizyonu açtım. Nedense bu akşam evde ses olsun istiyordum. Sadece ses değil, renkli görüntülerin yansımalarıyla doldu salonun içi. Kadınlara yönelik şarkılı türkülü bir yarışma programı vardı. Açtığım kanalda. Eşcinsel bir erkek sunucu, konuklarından daha çok kırıtarak, kendince şirinlikler yaparak izleyicileri ekran başına toplamaya çalışıyordu. Ben aradığı türden bir izleyici değildim. Değiştirdim. Bu kez de bir ekonomi kanalı çıktı karşıma. Rakamlar farklılaştığı halde son 20 yıldır değişmeyen konu vardı gündemde. Ekonomik kriz. Ekonomi önemli işti. Saygı duyardım ama şimdi çekemezdim. Bu kez bir belgesel kanalı bulmuştum. Dünyanın en büyük teleskobundan alınan görüntülerin eşliğinde bir erkek sesi evrenin oluşumuna dair varsayımları anlatıyordu. Uzay boşluğunda küçücük lambalar gibi yanan yıldızlar, patlamalarla renklenen sonsuzluk, bilmem kaç bin ışık yılı uzaklıktaki kara delikler, bunları yorumlamaya çalışan bilim adamlarının henüz yeterli dayanaktan yoksun çekingen teorileri. Galiba aradığım kanalı bulmuştum. Ne Doğan, ne Funda, ne Arif, ne Müfit, ne Şekip İnce, işte beni bütün bunlardan uzaklaştıracak, aklımın zararsız varsayımlarla yorgun düşmesini sağlayacak bir program. Aceleyle mutfağa geçip kendime rakı doldurdum. Çerez tabağımı da yanıma alarak kuruldum televizyonun karşısına. Yüzünü görmediğimiz sunucu evrenimizin bir patlama sonucu oluştuğunu anlatıyordu. Bu patlamayla oluşan evren aynı zamanda genişlemeye de başlamıştı. Ama bu genişleme bir gün son bulacak ve evren yeniden toparlanacaktı. Bunun anlamı şuydu. Şimdilik evrende akıllı yaşamı yaratmış tek yıldız olduğu bilinen dünyamız eninde sonunda boku yiyecek, belki de evreni yaratan o patlamadan önceki haline geri dönecekti. Durum böyleyken yaşamı o kadar da ciddiye almanın, koşturmanın, yırtınmanın, çabalamanın bir anlamı var mıydı? Ne demişti Hayyam? Tasını şarapla doldur, gözlerin toprakla dolmadan. Sonucu, düşüncelerimden habersiz, evrenin yeniden toparlanmaya başlamasının milyarlarca yıl alabileceğini söylüyordu. İnsanoğlu ya da başka gezegenlerdeki canlılar gerekli teknolojiyi bulurlarsa bu geri çekilmeye rağmen uygarlıklarını sürdürebilirlerdi. Gülmeye başladım. Öteki gezegenlerde durumu bilmiyordum ama bizde teknolojik gelişme böyle sürerse güneşin sönmesine, evrenin büzülmesine gerek kalmadan insanoğlu yaşamı da dünyayı da çok önceden halledecekti. Rakımdan bir yudum daha alırken sunucununkinden farklı bir ses çalınır gibi oldu kulağıma. Kumanda aletiyle televizyonumun sesini kısarak dinledim. Yanılmamıştım, kapının zili çalıyordu. Kimdi acaba? Toparlanıp açtım kapıyı. Karşımda o nazik gülümseyişiyle Firuzan Hanım duruyordu. İyi akşamlar Adnan Bey. İyi akşamlar, buyurun dedim. İçeri girmesi için yana çekildim. Yok, hiç girmeyeyim dedi. Elinde tuttuğu zarfı uzatarak ekledi. Bunu size getirdiler. Evde bulamayınca bana bıraktılar. Öyle mi? Diyerek aldım zarfı. Size de zahmet oldu. Buyurun bir çay mı için? Çok teşekkür ederim. Bu akşam benim kız gelecek. Başka zaman inşallah. Firuzan Hanım geldiği gibi sessizce indi merdivenleri. Kapıyı kapatırken bakışlarım elimdeki küçük zarfa kaydı. Üstünde iri harflerle Adnan Sönmez yazıyordu. Altında da adresim sıralanmıştı. Göndericinin adının olması gereken yerde küçük harflerle Umut Sözmen yazıyordu. Yanında bir de cep telefon numarası yer alıyordu. Aman ne bu yazı oğlumun yazısına benziyordu ne de telefon numarası onundu. Daha da tuhafı bu numarayı bir yerlerde hatırlıyor oluşumdu. Tam zarfı açıyordum ki aklıma gelen bir olasılık beni durdurdu. Ya bu bir bombalı mektupsa? Mektubu sarsmamaya özen göstererek ışığa doğru tuttum. Zarfın içinde birbirine çarpan iki metalin çıkardığı türden bir şıkırtı geldi. İyice korkmaya başladım. Yine de zarfı elimden bırakmadım. Daha dikkatli bir biçimde ışığa yaklaştırdım. İçinde bir kağıt olduğunu fark ettim. Kağıdın arasında az önceki şıkırtıyı çıkartan anahtara benzeyen iki küçük karaltı seçebildim. Bombalı mektupların düzeneği hakkında doğal olarak hiçbir bilgim yoktu. Ama iki anahtardan oluşmadıklarından emindim. Dikkati elden bırakmadan zarfı masanın üzerine koydum. Bir makasla yavaşça üstünden kestim. Sonra yavaşça zarfı aralayarak içine baktım. Hayır, korktuğum gibi bomba falan yoktu ama kağıt ve anahtarlar konusunda yanılmamıştım. Zarfın içinde bana yazılmış kısa bir mektup ve iki anahtar vardı. Mektupta şunlar yazıyordu. Kıymetli kardeşim Adnan. Muhtemelen sen bu yazıları okurken ben ölmüş olacağım. Adamlar çok yaklaştılar. Onları artık fark edebiliyorum. Belki de fark etmemi istiyorlar. Ataşehir'de kaldığım dairenin hemen köşesinde duruyor cipleri. Burayı nasıl bulduklarını anlayamıyorum. Ortağım, kader arkadaşım Rıza'dan başka bilen kimse yoktu bu daireyi. Herhalde beni izlediler. Aklıma başka bir ihtimal gelmiyor. Ben öldürüleceğimi biliyorum ama o kadar ucuza gitmeyeceğim. Onlardan bir ikisini de yanımda götüreceğim. Bu zarfı onlar farkına varmadan kapıcının oğluyla kargoya verdim. Senin ve benim dışında bu zarfı sana yolladığımı bilen yok. Biliyorum, sen bu işlere bulaşmak istemiyorsun. Tercihine saygı duyuyorum. Keşke sana bu notu yazmasaydım. Keşke bu anahtarları yollamasaydım ama elimdeki belgeleri verebilecek senden başka güvenilir kimse yok. Eğer bunlarla ilgilenirsen Ataköy 9. ve 10. kısım D25 blok X kapısı No 45 adresteki anahtarını gönderdiğim daireye git. Daire son derece güvenlidir. Rıza dahil kimse orayı bilmiyor. Çetedekilerin isimleri, fotoğraflar, silahlar ve banka cüzdanları televizyonun içindedir. Eğer ilgilenmiyorsan bu notu yak. Anahtarları da denize at. Allah'ın selameti üzerine olsun. Doğan. Mektubu okurken önce şaşırdım. Ardından öfkelenmeye başladım. Sonra büyük bir korkuya kapıldım. Neydi bu başıma gelenler? Tam yakayı sıyırdım. Ortalık süt limanı oldu derken. Şimdi de bu mektup çıkmıştı karşıma. Ne yapmaya çalışıyordu bu Doğan? Önce silahların, belgelerin olduğu dairenin adresini, anahtarını yolluyor. Ardından da istemezsen bütün bunları unut gitsin diyor. Sanki 3 kişi öldürülmedi. Sanki burada oyun oynuyoruz. Ne kadar sorumsuz bu adam ya. Bir de utanmadan, biliyorum sen bu işlere bulaşmak istemiyorsun. Tercihine saygı duyuyorum diyor. Ulan tercihime saygı duyuyorsan niye yolluyorsun bu zarfı bana? Elimdeki belgeleri verebilecek senden başka güvenilir kimse yok. Diye bir de gerekçe göstermeye kalkıyor. Yağma yok. Ben bu oyuna gelmem arkadaş. Masanın başında ne yapacağımı, nasıl davranacağımı bilemeden öfke içinde Doğan'a küfürler yağdırıp duruyordum. Sonra birden paniğe kapıldım. Ya birileri içeri girip de elimde bu notu bulur, anahtarları görürse? Bunları hemen yok etmeliydim. Doğrusu da buydu. Peki ya bu zarfın bana geldiğini tespit ettilerse? Doğan kimse bilmiyor diye yazmış. Ona ne kadar güvenebilirim ki? Baksana gizli sandığı evini bile bulmuşlar. O anda başka bir olasılık belirdi aklımda. Ya bu zarfı Doğan değil de beni sınamak için müfit yolladıysa? Olabilir miydi? Neden olmasın? İstihbaratçılarda oyun çoktur. Ama bunu anlamak kolaydı. Doğan cep telefonunu yazıp vermişti bana. Nereye koymuştum o kağıdı? Hemen ceketime uzandım. Ceplerimde yoktu. Doğan'ı arayıp bulamadığımı anımsadım. Telefonun bulunduğu sehpaya yöneldim. Numaranın yazılı olduğu kağıt parçası rehberin altındaydı. Nottaki harflerin yazılışıyla zarftakileri karşılaştırdım. Bunun için uzman olmaya gerek yoktu. Sıfırlar, birler, üçler, beşler yani ne kadar rakam varsa tıpatıp aynıydı. Mektup gerçekten de Doğan'dan geliyordu. İyi o zaman gönül rahatlığıyla yok edebilirdim mektubu. Birden olayları müfit gibi yorumladığımı fark ettim. Doğan'ın ölmediğine, bu yanmış ceset olayının kendini gizlemek için başvurduğu bir komplo olduğuna inanıyordum. Yok, henüz kesin olarak inanmıyordum ama sağ da olsa ölmüş de olsa üvey kardeşimin bana yaptığının büyük kötülük olduğunu düşünmeye başladım. Ya Doğan'a yapılanlar? Devlet iki kez kullanmış onu. Üçüncüsünde de ortadan kaldırmayı seçmişti. İyi de ben ne yapabilirdim? Doğan baştan düşünmeliydi bütün bunları. Doğan için çetelerle, onların arkasındaki güçlerle mücadele etmeyi nasıl göze alabilirdim? Belki de en doğrusu gerçekten de mektup ile anahtarları müfite teslim etmek. Niye ona vereyim canım? Bu zarf bana hiç gelmemiş gibi yaparım. Konu kapanır gider. Fena fikir değildi. Mektubu yakmak için mutfağa yönelmek üzereydim ki ya bu adres lazım olursa diye düşündüm. Durdum. Neden lazım olsun? Bir zarf geldi diye bu işe bulaşacak halim yoktu herhalde. Bulaşmayacaktım ama aması maması yok. Mektubu hemen yakmalı, anahtarları da ilk fırsatta Marmara'nın dibine yollamalıydım. Fakat hala masanın başında dikilip duruyordum. Bu mektubu okuyuncaya kadar duyduklarımın haber olarak hiçbir kıymeti, harbiyesi yoktu. Ama bu mektup çarpıcı, Arif'in deyimiyle bomba gibi bir haberin, bilgi ve belgelerinin yerini söylüyordu bana. Bunları kullanmamak için bir gazetecinin ya deli olması, ya çok korkması, ya da yüklü bir rüşvet alması, ya da ölmüş olması gerekirdi. Ben deli değildim. Kimseden rüşvet de almamıştım. Henüz ölü de değildim. Tamam, korkuyordum. Ama beni engelleyen korku değil, bu işlerin içine yeniden girecek olmamdı. Dünyanın en zor işi gibi geliyordu bana. Üstelik bunu yapmak için bir nedenim de yoktu. Üvey kardeşimin intikamını almak için desem, onun öldüğü bile belli değildi. Kaldı ki ölse bile doğan gibi birinin intikamını almaya kalkışır mıydım? Bundan bile emin değildim. Birkaç yıl önce olduğu gibi mesleğimde iyi bir yere gelmek için desem artık hırsımı kaybetmiştim. Funda ile yeniden başlayabilme umudu olsa yaşam konforumu yükseltmek uğruna istemediğim halde kendime bile ihanet ederek gazeteciliğe iyi bir kariyerle dönmek için bu habere balıklama atlardım. Ama Ethem adındaki ressamın yaşamımıza girmesiyle bu gerekçeyi belki de sonsuza kadar yitirmiş oldum. Ülkemin gelişmesi, demokrasinin kurulması, insan haklarının eksiksiz sağlanması için filan demiyorum bile. Çünkü bu kavramlar son günlerde sıkça kullanılsa da bu ülkede kimsenin umurunda olduğuna inanmıyorum. Durum böyleyken neden bu haberi yapmaya kalkışacaktım? Belki de en doğrusu Arif'i çağırıp Doğan'ın yolladıklarını ona teslim etmekti. Hiç değilse o amacına ulaşırdı. Ben de Bahri Narman ve Şeyh Pince'den dolaylı da olsa intikamımı almış olurdum. Evet, mantıklı olan buydu. Mutfağa gitmek yerine telefona yöneldim. Hatta telefon sehpasının yanındaki koltuğa oturup Ayize'yi elime bile aldım. Ama olmuyordu. Parmaklarım bir türlü tuşları gitmiyordu. Baktım ki bundan kaçış yok. Sonunda gerçeği kendime itiraf edebildim. Adına ister mesleki alışkanlık, ister gazetecilik içgüdüsü densin, benim çoktan öldüğünü düşündüğüm o duygu içimde uyanmış, uyanmakla da kalmamış, benlik adına neyim varsa hepsini ele geçirerek ayağıma kadar gelen bu müthiş haberden bir çırpıda vazgeçmemi sağlamıştı. Başından beri anlattığım o dünyaya boş vermişlik halleri, günlük yaşama katlanamama durumları, içkiye sığınmalar filan palavra değildi. Gerçekte ben hala o ruh hali içindeydim. Ama tuhaftır, bu haber de aklımdan çıkmıyor. Bunun açıklamasını da yapamıyorum. Savunma olarak belki genel geçer şu cümleyi söyleyebilirim. Hiç kimse yaşam yolculuğunda başından sonuna kadar tutarlı kalamaz. Tutarsızlık tıpkı ölmek gibi yazgımızda vardır. Olmasaydı diye sorulacak olursa, derhal amatör felsefenin piri rahmetli Tufan abinin "Olmasaydı yaşam da siz de çok sıkıcı olurdunuz" sözlerini anımsatırım. Belki de bütün bu laf salatasını kendimi rahatlatmak için uyduruyorum. Öyle ya da böyle olan olmuştu. Doğan beni etkilemeyi başarmış, yaşamımı rayından çıkarmıştı. Üvey kardeşimi daha başından reddedemeyişim, emniyetteki sorgudan sonra bir iki şey öğrenirim umuduyla gazetecilerin takıldığı bara gidişim, Arif'in yemek davetini kabul edişim, hatta Doğan'ın söylediklerini Müfit'e anlatışım bu yüzdendi. Ama bu gerçeği anlamam ve itiraf etmem de o kadar kolay olmamıştı. Sarhoştum, aydım, böyle yaşamaktan caydım diyerek birdenbire yeniden gazeteciliğe dönmek olacak iş değildi. Bu itirafı yaptığım şu anda bile henüz bu haberin üzerine gidebilme gücünü kendimde bulabilmiş değilim. Ancak elimdeki malzemeyi de en yakın arkadaşım olmasına rağmen bir başka gazeteciye kaptırmak içimden gelmiyordu. Aklım yap dese bile ruhum razı olmuyordu. İyi de ne yapacaktım ben? Kalkıp adresteki daireye gitsem bu çok riskli olurdu. Büyük olasılıkla Müfit'in adamları hala evi izliyordu. Anında düşerlerdi peşime. Ondan sonra işin yoksa Müfit'e samimi olduğunu kanıtlamaya çalış. Ayrıca bu adamların katil olma olasılığı da vardı. Belki de beni Doğan'ın sakladığı silahları ve belgeleri bulmak için izliyorlardır. Hayır, şimdi o daireye gidemem. Olayın soğumasını beklemeliyim. Gerçi bizim Arif işi ısıtmak yanlısı ama elinde söylentilerden başka bir şey olmadığı için başarılı olacağını sanmıyorum. Bu arada belki yanmış cesedin Doğan olup olmadığına dair yeni bilgiler de ortaya çıkar. Bakalım mektupta ortağım, kader arkadaşım dediği Rıza neler yapıp anlatacak. Anladığım kadarıyla Yalvaç ile Güngör onun peşinde. Evet, en doğrusu beklemek. Üstelik bu haberi yayınlayabileceğim bir gazetem bile yok. Gerçi Bahri Narman'ı arasam, elimdekilerden biraz bahsetsem, adam özürler dileyerek ayaklarımın altına kırmızı halılar sererek gazeteyi yeniden kabul eder beni. Ama artık o gazeteye dönmemeliyim. İnadına rakibimiz olan Erol'un çalıştığı gazeteye gitmeliyim. Onlar da bayılacaklar bu habere. Hangi gazete olsa bayılır. O halde zarftakileri saklayacak güvenli bir yer bulmalıydım. En güvenilir gizleme yöntemi saklamak istediğiniz nesneleri benzer malzemelerin arasında herkesin görebileceği yerlerde tutmaktır. Eğer onu benzerlerinden ayırırsanız hemen dikkat çeker, ilk aramada bulunur. Oysa benzerlerin arasında bulunmaları çok daha zordur. Bu yüzden adresi Filistim'e Tufan abinin adının bulunduğu sayfaya yazdım. Anahtarları da anahtarlığıma geçirdim. Yeniden televizyonun karşısındaki koltuğa döndüğümde sunucu evrenin hala insanoğlunun çözemediği dev problemlerden biri olmayı sürdürdüğünü anlatıyordu. Her dağın derdi kendine göreydi. Doğan da benim için en büyük problemlerden biri olmayı sürdürüyordu.